yemekleri hazırlayarak özel yemek.
Hayatın sesleri. İyi haftalar diliyoruz başkentten. Sesimizin ulaştığı tüm dinleyicilerimize yeni bir hafta, yeni bir umut demek sevgili dinleyenlerimiz. Umutlarınızın gerçeğe dönüşeceği bir hafta olsun diyoruz bugün bizler Hayatın Sesleri ekibi olarak. Gülşen Ayvaz, Feray Uz ve Meltem Afşar hazırladılar bugünkü Hayatın Sesleri'ni yine siz sevgili dinleyenlerimiz için. Sevgili Cihan Aydoğan yayınımızı sizlere ulaştırıyor ve ben Nilgün Doruk diliyor ve istiyoruz ki sizler de dahil olun programımıza her zaman olduğu gibi. Program boyunca bizlere ulaşabileceğiniz telefonlarımızı hemen hatırlatalım. 0090-312-463-3419 ve 463-3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr sevgili dinleyenlerimiz. Hayatın Sesleri yine Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarımızın da adları. Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki birlikteliğimizin işte ilk müziğini dinliyoruz şimdi.
Aşkın en mavi zamanı, bu titreyen ben günlerden haberim var, ne saatlerin ayarı. Aşkın en mavi zamanı, anlamı yok uyanmanın. Ne bir şeyin sahibiyim, ne de adresim. Çok uzaklardan geldim, sesini duymak için neler vermezdim. Aşkın en mavi zamanı, bütün kuşlar yerdeler, uçmayı unutmuşlar. Zamanı bir savaş sonrası için yanmaktayım. Artık çok zor işim, seni bir kez görmek için çok uzaklardan geldim. Sesini duymak için neler vermezdim.
Thank you.
Dünya bir hazine. Sevgili dinleyicilerimiz, Dünya Bir Hazine köşemizde UNESCO Türkiye Milli Komisyonu sektör uzmanı sevgili Selenay Yakıcı bizlerle birlikte. Merhabalar, hoş geldiniz.
Merhabalar.
Evet, yine bugün farklı bir programdan söz edeceğiz. Sosyal Dönüşüm Yönetimi Programı. Şimdi ne zaman başladı diye sormak istiyorum ama öncelikle nasıl bir programdır Sosyal Dönüşüm Yönetimi Programı?
Sosyal Dönüşüm Yönetimi Programı, sosyal ve beşeri bilimler sektörünün bir parçası olarak başlatılmıştır. UNESCO'nun 27. Genel Konferansı'nda 94 yılında başlatılmıştır.
Bir bilim programı.
Bir bilim programıdır. Evet. Hükümetler arası bir bilim programıdır. Ve sosyal bilimlerde hükümetler arası bir bilim programı olan ve araştırmaları destekleyen tek programdır Sosyal Dönüşüm Programı.
Kısaca MOST diyebiliriz herhalde, değil mi?
O da İngilizce.
Peki nedir amacı programın?
Programın amacı siyasi, yani karar vericilerle araştırmacılar arasında bir köprü oluşturmak aslında.
Hı hı.
Bunu da yaparken...
Evet, buyurun.
Bunu da yaparken hükümetler, sosyal ve beşeri bilim toplulukları, sivil toplum kuruluşları ile birlikte bilgi ve eylemleri nasıl gerçekleştireceklerine dair bir fikir teatisinde bulunmaktadırlar.
Hı hı.
Bu amacı MOST yüklenmektedir.
Evet. Birazcık bu amaç doğrultusunda devam edelim isterseniz. Nasıl oluşur o fikir programları?
Şöyle, MOST aslında bir hükümetler arası komitedir. Hükümetler arası konsey UNESCO'da. Bu MOST'un ve 3 işlevsel ayağı bulunmaktadır. Araştırma ayağı, hükümetler arası forumlar ayağı ve politik destek kapasite geliştirme ayağıdır.
Ne yapar örneğin araştırma ayağı? Araştırmaları mı yürütür?
Araştırma ayağı araştırmaları yürütmekte ve bunu destekleyen bilimsel danışma kurulu bulunmaktadır. Bilimsel danışma kurulu ile koordinasyon içinde, yani SAK dediğimiz kısaca İngilizce olarak, bilimsel araştırma topluluklarıyla bir network oluşturmakta bu bilimsel araştırma kurulumu.
Evet. Hükümetler arası forumlar ayağı ne yapar?
Bu da mesela MOST'un hükümetler arası komite toplantılarını düzenler. Her bölge, yani UNESCO'nun 6 bölgesinde oluşturulan bölgesel bakanlar toplantısı gerçekleştirilir. Çünkü hani amacımız hükümetlere ve karar vericilere sosyal bilimler temelli bilgiler oluşturmak olduğu için bakanlar, hı hı, forumunda bu sosyal bilim konularının tartışılması sağlanmaktadır. Ve UNESCO'nun içerisindeki yönetim organlarını fikirler oluşturur bu hükümetler arası forumlar ayağı.
Evet, bir de politik destek ve kapasite geliştirme ayağı var dediniz, değil mi?
Evet.
Bu ayak nasıl yürür?
Bunda daha çok hani ulusalda da yapabiliriz, uluslararası da yapabiliriz programlar. Örneğin MOST okulları vardır.
Hı hı.
MOST okullarında, ya MOST okul dediğimiz hani bir okul kurmak değil, ancak 5 günlük bir konferans şeklinde yapabiliriz. Bir üniversite, bir akademik destekle birlikte yapılabilir.
Şimdiye kadar MOST yapıldı mı hiç?
MOST Türkiye'de yapılmamakla birlikte diğer ülkelerde yapıldı.
Türkiye'de neden yapılamadı?
Ya henüz bir öyle bir girişim olmadığından kaynaklı.
Anladım, evet. Peki tüm bunların önemi nedir? Nasıl bir önem arz eder?
Bunlarla birlikte daha çok hani bilim diyoruz, sosyal bilim diyoruz. Çünkü sosyal bilimlerin çok somut verileri olmadığı için MOST'un alanına sosyal kapsayıcılık girer, eşitsizlik girer, adaletsizlikler girer, ekonomik krizler, mali krizler girer, göç girer en önemlisi. Bunların etkilerini araştırmak ve bunlara bir sonuç üretmektir bir nevi.
Hı hı. Peki bizde de yapılıyor mu bu tür çalışmalar?
Bu tür çalışmalar MOST, yani Türkiye MOST'ta, yani UNESCO'da aktif olarak yer almakta.
MOST hükümeti 1994'ten beri mi?
94'ten beri. Aslında kuruluşunun da hani bir Türk bilim adamının da içinde bulunduğu bir süreçten geçerek başlamıştır kuruluş, hı hı, 1994'te. Ve biz 99 yılında bu hükümetler arası komiteye ilk defa üye olduk.
Evet, neler yaptık peki o zamandan bu zamana, araştırma ayağında, hükümetler arası forumlar ayağında ya da politik destek ve kapasite geliştirme ayağında?
Şöyle, biz bu destekleri araştırmalar yaparak hükümete danışan rolümüzü gerçekleştirdik UNESCO Türkiye Milli Komisyonu olarak. Ama 2015 yılından beri biz Mostun Hükümetlerarası Komitesi'nde başkan vekili olarak görev yapmaktayız Türkiye olarak. Türkiye'yi temsilen de UNESCO Türkiye Milli Komisyonu temsilcisi yer almakta İsmet. Bununla da biz 94'ten beri değişmeyen hukuk belgelerini, Mostun hukuk belgelerini UNESCO içerisindeki revizesini gerçekleştirdik. Türkiye'nin başkanlığında ve bu çalışma grubunda Mısır, Tayland ve Arjantin ülkeleri de bulunmaktaydı.
Hı hı.
Ve bu çalışmalardan sonucunda oluşan revize de en son Hükümetlerarası Komite toplantısında kabul edildi.
Evet. Peki uygulanışı nasıl programın?
Uygulanışı şöyle. Mesela somut bir örnek verecek olursak göç dedik bir tema olarak. Göç de nasıl uyguluyoruz? En son biz UNESCO Türkiye Milli Komisyonu olarak MOST Komitesi koordinasyonunda geçici koruma kamplarına ziyaretlerde bulunduk. Şanlıurfa ve Gaziantep'teki. İlki bu kamp ziyaretlerinden ilki 2013 yılındaydı.
Suriye'den
göç edenleri ilişkin kamp. Yani göç deyince şu anda da ülkemizin en çok
yaşadığı
sorunlardan biri olduğu için. 2013 yılındaki bu gezide, bu ziyarette oradaki eksiklikleri ya da hani orada gördüğümüz sorunları bir rapora dönüştürerek karar vericilere sunduk.
Karar vericiler kimler?
Bakanlıklara evet. Sundum. Ve bu bakanlıkların o doğrultuda hani adım attığımı onu takip etmek tabii ki hani Milli Komisyon olarak çok yapabildiğimiz bir şey değil. Ancak
kim onun yapar peki o takibi?
Bakanlıklar kendileri
yaparlar. Evet. Neydi peki tespit ettiğiniz sorunlar? Mesela, giderilebilecek sorunlardı.
Hı-hı. Mesela hani sağlıkla ilgili aşılama olabilir denmişti. Eğitimle ilgili onların belki yani tabii ki karar vericilerin takdirindedir. Ancak Arapça mı ya da Türkçe mi eğitim kitapları verilmesi gerekiyor. Buna yönelik birkaç öneri hı-hı bulunmaktaydı.
Ki sağlıkla alınacak eğitimle ilgili pek çok sorun çözüldü.
Şu anda çözülmüş durumda.
Evet. Peki sizin birazcık da komite çalışmalarınızdan hı-hı söz edelim. Projelere nasıl destek oluyorsunuz?
Projelere danışmanlık desteğimiz oluyor.
Sadece.
Danışmanlık hı-hı desteğimiz oluyor. Ancak hani mesela kendi yaptığımız çalışmalarımız da mevcut. Komitenizde
ne gibi?
En son yaşlılıkla ilgili bir broşürümüzü çıkarttık. Hani çünkü Türkiye aslında çok genç nüfusa sahip olmakla birlikte dünyanın en hızlı yaşlanan ikinci ülkesi konumunda. Hı hı. Ve bununla ilgili bu demografik dönüşümü, sosyal dönüşüme nasıl etki ettiğine dair bir rapor çıkartıldı. Son olarak MOST Komitesi'nde.
Sonra bu raporu UNESCO'ya mı sunuyorsunuz?
UNESCO'ya sunuyoruz.
Hı. Sonrasında nasıl bir yol izleniyor? Yani raporun sonucuna göre?
Hani çok bir raporun sonucuna göre belki alınabilecek önlemler ya da yani bu yaşlılık raporu özelinde konuşacak olursak bakım, yani özellikle yaşlıların hı-hı bakımına ilişkin öneriler mevcuttu. Onun da sonuçlarını henüz görmemekle evet birlikte ileriki zamanlarda görebileceğimizi
peki
düşünüyoruz.
Peki bu sosyal dönüşüm yönetimi programı ile ilgili çalışmalarınız hı nasıl? Şu anda neler yapıyorsunuz örneğin komite olarak?
Komite olarak yani dediğim gibi bu konuları takip ediyoruz. MOST'un belgelerini revize ettikten sonra o belgelerin Türkiye'ye uyarlanmasını yapmaya çalışıyoruz. Hı hı. O yöndeki çalışmalarımızı
peki,
devam ettiriyoruz.
Peki tam olarak uyarlanabilmiş ülkeler var mı?
Şu anda yok ama hani MOST'un daha çok etkin olduğu ülkeler dersek Latin Amerika ülkelerini bunlar sayabiliriz.
Hı hı. Oralarda neden ve nasıl daha çok etkin acaba?
Ya çünkü bakanlıklar da daha çok önem veriyor. Çünkü hı hı bu hükümetlerarası forumlar ayağı var.
Evet.
Daha çok MOST okulları kurabilmişler.
Evet. Peki MOST'un en işlevsel ayağı hangisi bu saydıklarınızdan?
En işlevsel ayağı araştırma ayağı.
Biz de bunu tam olarak yürütebiliyoruz yani değil mi?
Tam olarak yürütüyoruz. Zaten akademilerimizde de çok etkin bir şekilde yürümekte.
Hı hı. Evet. Ve diğer ayaklarla paralel olarak tabii ki yürüyor. Önce araştırma yapılıyor ama devamının da gelmesi lazım
Kesinlikle, tabii ki değil mi?
Araştırma
yapılıp onların hı hı raporlanıp ondan sonra karar yani yetkili mercilere ulaştırılması gerekmekte.
Evet. Peki kültürler arası diyalog da çok önem verdiği konulardan herhalde. Kesinlikle. Değil mi? Sosyal dönüşüm yönetimi programı içerisinde. Hı hı.
Şöyle biz sosyal dönüşüm programı içerisinde en son 2018-2024 stratejisine göç, kültürler arası diyalog, sosyal medyanın sosyal dönüşme etkisi ve yaşlılık temalarını özel vurgu yaparak değindirdik. Hı hı. Ve en son sorunuz kültürler arası diyalog da UNESCO Genel Direktörü aslında 2011 yılında MOST ve kültürler arası diyalog programının birleştirilmesini istemişti. Şu anda ayrı programlar ancak hani birleşik bir şekilde çalışmalarına devam etmesini istemişti.
Bunun ne gibi bir faydası var?
Çünkü sosyal bilimlerin hani kültürler arası diyalog, kültür ancak diyaloğun sağlanması için sosyal bilimlere ihtiyaç duymaktayız. Hı-hı. Ancak bu fikir geçmedi yürütme kurulundan. Geçmediği için sonuçlanamadı.
Geçmeme sebebi
geçmeme
nedir?
Geçmeme sebebi hani ayrı ayrı kültürün de kültürler arası diyalogla biri olması ve daha transversal bir yani disiplinler arası bir program, hı hı, olması kültürler arası diyalog. O nedenle geçmedi. Ancak biz Milli Komisyon bünyesinde MOST ve Kültürler Arası Diyalog İhtisas Komitesi'ni birlikte çalışmaktayız.
Hı hı, evet. Peki medyanın sosyal dönüşüme etkisi dediniz. Birazcık da bundan söz edebilir miyiz? Bu nasıl bir etki sağlar örneğin?
Şöyle değişimden bahsediyoruz. Yani sosyal dönüşüm dediğimiz zaten toplumsal toplumdaki sosyal dinamiklerin değişimidir. Ve sosyal medya ile birlikte bu değişim daha hızlandı, daha farklı boyutlar aldı. Bu da sosyal dönüşüme yansıdı. Hı-hı. Şu anda örneğin bir planlamayı sosyal medya üzerinden yapabiliyoruz. Bir hani politik olarak cevap vermeyi sosyal medya üzerinden yapabiliyoruz. Hı hı. Bu da o yüzden sosyal dönüşüme etkisine neden oldu.
Peki bu dönüşümün etkisi nedir acaba?
Dönüşümün etkisi yani olumlu ya da olumsuz etkisinden bahsedebiliriz aslında. Hani şöyle bakarsak krizler, aşırı yoksulluk, eşitsizlik konularına girecek olursak bu hani sosyal dönüşümdeki olumsuz etkilerden bahsediyoruz. Hı hı. Ancak mesela istihdam olsun, daha ekonomik gelişme olsun, bu yönde olumlu yönde bir dönüş değişimse de sosyal dönüşümün olumlu yönlerinden bahsediyoruz.
Evet. Peki tüm bunlar bir rapor halinde UNESCO'ya sunuluyor mu?
Rapor halinde sunuluyor, evet. Hı hı.
O raporlar nasıl hazırlanıyor? Ne zaman sunuluyor? Raporlar nasıl değerlendiriliyor? Geri dönüşü oluyor mu?
Şöyle raporlar hani Milli Komisyon bünyesinde hazırlanıyor. Ancak hani bütün kurumlara danışılarak, paydaş kurumlara da danışılarak bu sivil toplum kuruluşları olsun, hükümetler arası komiteler, hükümetler olsun. Onlara danışılarak hazırlanıyor ve UNESCO'ya sunuluyor. Bu rapor incelenmesi olmuyor açıkçası.
Evet.
UNESCO'da.
Evet.
Ancak
ama uzun soluklu bir araştırma sonucu oluyor herhalde, değil mi?
Kesinlikle.
Ne kadar sürer örneğin?
Ya aslında
göçle ilgili yaptığınız araştırma ne kadar sürmüştü?
Göçle ilişkin yaptığımız araştırma 2013 yılında dediğim gibi gittik. Bir ziyaret gerçekleştirdik. 2015 yılında hani bu farklılıkları görmek, hani o değişim 2 yılda daha neler değişmiş, toplumsal kabul nasıl olmuş, oradaki insanların hani kabulü kendi, çünkü tek göçün siyasi tarafına da bakmıyoruz açıkçası. Daha çok eğitim, bilim, kültürle ilişkili olarak değerlendiriliyor. Hı hı. Onlar nasıl değerlendirilmiş, ona dair bir raporlanma oldu.
Evet. Diğer ülkelerde de mi bu böyle? Örneğin Latin Amerika'da da mı bu böyle?
Latin Amerika'da da aynı şekilde bütün ülkelerde benzer uygulamalar görülmekte.
Hı hı. Evet. Peki en son yaptığınız çalışmada nereye geldiniz? Ne aşamadasınız? En son hangi araştırmayı yaptınız?
En son dediğim gibi hani göçe ilişkin araştırmamız, hı hı, devam ediyor. Onun bir raporlandırmaya dönüştürdük. 2016 Suriyeli göçmenlerin, hı hı, durumuna ilişkin bir raporlandırmaya dönüştürdük. Onu da hani basım aşamasında şu anda.
Henüz UNESCO'ya sunulmadı.
Sunulmadı. Kesinlikle.
Peki sunulduktan sonra yine o ayağını da değerlendirmek üzere bugün için size çok teşekkür ediyoruz. Konuğumuz olduğunuz için bu bilgileri Dünya Bir Hazine köşemizde sevgili Hayat Hayatın Sesleri dinleyenleriyle paylaştığınız için sağ olun, var olun diyoruz.
Ben çok teşekkür ederim, sağ olun.
Sevgili dinleyicilerimiz, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu sektör uzmanı sevgili Selenay Yakıcı, Dünya Bir Hazine köşemizin konuğuydu. Kendisine teşekkür ediyoruz ve Hayatın Sesleri Başkent'ten yine müzikle devam ediyor.
Bir elmanın yarısı, biri sensin biri ben. Bir elmanın yarısı, biri sensin biri ben. İki ceylan yavrusu, biri sensin biri ben. İki ceylan yavrusu, biri sensin biri ben. Gel bir dünya kuralım, başka kimse olmazsın. Gel bir dünya kuralım, başka kimse olmazsın. Biri kız bir oğlan, iki çocuk oynasın. Biri kız bir oğlan, iki çocuk oynasın. Açan her güzel gülün, biri sensin biri ben. Açan her güzel gülün, biri sensin biri ben. Kafesteki bülbülün, biri sensin biri ben. Kafesteki bülbülün, biri sensin biri ben. Gel bir dünya kuralım, başka kimse olmasın. Gel bir dünya kuralım, başka kimse olmasın. Biri kız bir oğlan, iki çocuk oynasın. Biri kız bir oğlan, iki çocuk oynasın. Gel bir dünya kuralım, başka kimse olmasın. Gel bir dünya kuralım, başka kimse olmasın. Biri kız bir oğlan, iki çocuk oynasın. Biri kız bir oğlan, iki çocuk oynasın.
Saatlerimiz 15.28'i gösteriyor sevgili dinleyicilerimiz ve haftanın ilk günündeki birlikteliğimizde Paris'e uzanıyoruz. Çünkü Paris metropolünün en iyi balını yapan arıcı Sayın Volkan Tanacı telefon konuğumuz. Merhaba diyoruz sevgili Volkan Tanacı.
Merhabalar, merhabalar.
Evet, bize birazcık kendinizden söz edebilir misiniz? Ne kadar zamandır Paris'te yaşıyorsunuz ve o hikayeyi birazcık dinleyelim. Kovanlarla, arılarla nasıl tanıştınız?
Ben yaklaşık 10 yıldır Paris'te yaşıyorum. Adana doğumluyum. 10 yıl önce Fransa'ya geldim, Paris'e. Tabii gördüğüm eğitim, Fransızca öğretmenliği mezunuyum. Daha sonra ekonomi eğitimi aldım. Bankada çalışmaya başladım. Tamam, farklı bir kulvarda. Ardından burada da bir yıllık bir tecrübem oldu. Ama her zaman benim gözüm dışarıdaydı. Dışarıda çalışmak, doğayla birlikte olmak. Öyle bir fırsat doğdu. Ben de bu fırsatı değerlendirdim bir arkadaşım aracıyla. Kendisi de aracı, bir Fransız. Neden bu işi yapmıyorsun dedi ama... Yapayım tabii ki dedim ama aralardan korkuyorum. Ama her şeye rağmen insan bir kere doğayı sevince, bir kere yani bir ofisten çıkmak isteyince önüne başka hiçbir şey geçemiyor. Ben de kabul ettim ve şu an tabii ki alıştım. Çok keyifli bir iş.
Peki nasıl başladınız?
Pardon?
Nasıl başladınız şehir arıcılığına?
Şöyle ki bir yaklaşık 7 yıldır ben arıcılık yapıyorum. Bir 6 yılım şehir Paris dışında git gel yaparak Paris dışında bu mesleği öğrendim açıkçası. Ama her zaman Paris'te oturdum. Paris'te de kovanların olduğunu daha önce biliyordum. Ya dedim ki Paris'te oturuyorum, neden bu işi ben burada yapmıyorum? Ardından birkaç yere başvuruda bulundum. İşimi bıraktım. Yani arıcılık yaptığım yeri bıraktım. Burada bir başvuru yaptım birkaç yere. Kabul edildi. Çatıya, çatılarına kovanlarımı koydum. Başlangıç bu şekilde oldu.
Evet. Sonrası nasıl geldi? Yarışmalara katıldınız ama yarışma öncesi var herhalde, değil mi? Yarışma öncesinde neler yaparak o yarışma safhasına geldiniz?
Evet, şöyle ki ben City Buzz isminde bir firma kurdum. Paris'te çatılara kovan koyan bir firma. Aslında her şey çok hızlı gelişti. Bir yıl kadar Paris'te kovanlarımı koyduktan sonra o balı yaptım. Ardından o kadar mükemmel bir bal ortaya çıktı ki, ya dedim ki neden bununla yarışmaya katılmıyorum. O dönemde de ilki düzenlenen Paris, birinci Paris Metropoli bal yarışması yapıldı. Yaklaşık 90 farklı arıcı, Paris ve çevresinden 90 farklı arıcı katıldı. Ben de kendi yaptığım Paris balıyla yarışmaya katıldım. 90 farklı baldan benimki birinci seçildi. Hatta finale de davet edildim. Jürinin karşısındaydık. 6 tane jüri vardı. Ondan olsun yaptılar. Üçüncüyü söylediler, ben değildim. İkinciyi söylediler, ben değildim. Dedim ki artık seneye inşa, hayır herhalde bu yıl değil de seneye olacak. O an benim adım okundu. İnsan inanamıyor da böyle bir ortamda. Birincilik anons edilince muhteşem bir andı. Ardından zaten işler de daha da hızlandı. Ben tanındım. İşte burada farklı gazeteler, televizyonlar ve radyolarda da bayağı bir röportaj yaptım. Yani şu an diyebilirim ki biraz tanınıyorum. O anlamda. Bu da güzel bir şey.
Elbette.
Gurur vereyim ki Türkiye için de kendi adıma bir Türk'ün böyle bir şey yapıyor olması da çok hoş. O ayrı bir gurur verici bir olay.
Elbette. Sizi kutluyoruz öncelikle. Şimdi şehir arıcılığını bize biraz anlatır mısınız? Nasıldır şehirde arıcılık yapmak? Zorlukları var mıdır? Nasıl yapılır şehirde arıcılık?
Şöyle ki tabii ki şehirde arıcılık biraz daha farklı kırlardaki yapılan arıcılığa göre. Bir kere burada çok daha dikkatli olmanız gerekiyor çünkü insanlarla birliktesiniz. Yani en yakın komşu, en yakın ev 5-10 metre yakınızda olabiliyor. Bu anlamda arılar hiç tehlikeli değil. Yani hiçbir arı gelip de hiç kimseyi sokmaz. Sanki kovanına yaklaşıp onu ciddi şekilde rahatsız edene kadar. Bu çok fazla bilinmiyor belki Türkiye'de. Arılar hep tehlikeli olarak düşünülüyor ama kesinlikle öyle bir şey yok.
Ama buradaki hep korkarız zaten, değil mi? Hep korkarız arıları görünce.
Evet öyle. Öyle ama gerçekten bu mesleğe başlayınca kesinlikle korkulacak hiçbir şey olmadığını gördüm. Arı sadece kovana yaklaştığımız zaman kendi kolonisini korumak amaçlı bir saldırı gerçekleştiriyor. Onun dışında hiçbir arı gelip de bizi tabii ki sıkışmazsa bir yerlerde ayağımızın altında elimizde falan hiçbir şekilde tutmuyor. Şehir arıcılığına gelince dediğim gibi çok daha dikkatli olması gerekiyor. Hareketlerimizin çok daha yumuşak olması lazım. O anlamda biraz daha dikkat gerektiriyor. Ama yaptığımız bal tabii ki çiçek balı. Çünkü burada herhangi farklı bir kestane veya ıhlamur balı yapamıyoruz. Çünkü şehirde o kadar çok çeşit bitki var ki bütün bu bitkilerden arılar çiçek balı yapıyorlar. Yani karışık çiçek balı yapıyorlar. Ortaya da çok güzel bir bal çıkıyor. Çünkü Paris gerçekten bu anlamda yeşile çok önem veren, çiçeklendirmeye yeşile. Yaklaşık zannediyorsunuz 500 bin üzerinde ağaç var. Sadece Paris'in içerisinde, çevresini saymıyorum bile. Parklar, bahçeler işte bunun içerisine girdiği zaman gerçekten muhteşem bir şey ortaya çıkıyor.
Ne güzel. Peki Paris dışında örneğin Türkiye'de herhangi bir ilde şehir arıcılığı yapılabilir mi?
Neden olmasın? Neden olmasın? Tabii ki yapılabilir. Mutlaka ki yapılabilir. Ya bunun denenmesi tabii ki gerekiyor. Bakılması gerekiyor ama bence yapılabilir. Hani İstanbul'u bilemiyorum ama çünkü çok büyük, çok yaygın ve o kadar bilmiyorum hani o anlamda.
Ağacın, çiçeğin, yeşilliğin çok bol olduğu şehirlerimiz var bizim. Oralarda yapılamaz
kesinlikle
mı örneğin?
Kesinlikle, kesinlikle yapılabilir. Ben evet inanıyorum ki yapılabilir. Yapılması da gerekiyor ekosistemin çeşitliliği için. Çünkü bugün aralara gerçekten ihtiyacımız var. O çeşitliliğin sağlanması için. Ve şöyle bir misyon da yüklendiğimi düşünüyorum şehirde aracılık yaparak. İnsanlara arıların önemini anlatmak anlamında gerçekten müthiş bir fırsat. Çünkü arılar bugün gerçekten insan hayatı için çok önemli. Einstein'ın dediği gibi arılar olmazsa insan sadece 4 yıl yaşayabilir.
Ama ne yazık yani ki kaybediyoruz. Onları kurtarmak adına belki bu tür girişimlerde bulunabilir, değil mi?
Kesinlikle. Tabii ki onları kurtarmak adına ve insanlara onların problemlerini anlatmak. Ben kırda bazı yaptığım zaman hiç kimseyle kontak kuramıyordum. Çünkü tek başımaydım. Ama şimdi şehirde olunca insanlara bunu anlatabiliyorum. Çok fazla onlara ulaşabiliyorum. O anlamda da çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Çünkü gerçekten arı ölümleri Türkiye'de de Fransa'da da tüm dünyada çok ciddi şekilde artıyor. Yani biz arıların %70 gıdalar sebze ve meyve arılar sayesinde bugün yapılıyor. Eğer bugün arı olmazsa insan da olmaz. Yani insanlık da yaşayamaz bu hiçbir şekilde. Bunun önemini anlatmak gerçekten çok mühim diyebilirim.
Evet, soframıza gelen o kadar çok gıdada arıların payı var ki, değil mi?
Tabii ki, tabii ki. Her beş çataldan üçü arılar sayesinde diyebilirim. Öyle bir örnek vereyim size. Yani sofrada vurduğumuz her beş çatal, masaya vurduğumuz her beş çatalın üçü arılar sayesinde oluyor. Hani sebzesiydi, meyvesiydi, onların polinizasyonları sayesinde.
Evet. Peki şehirde yaptığınız arıcılıkta şimdi kırsala göre çok daha fazla insanla birliktesiniz. Yakınınızda evet. Komşularınız olabiliyor dediniz en yakın evet. Mesafede. Bu anlamda baktığımızda onların korkuları var mı acaba arılardan dolayı?
Ya şöyle söyleyeyim. Belki bundan 3, 4, 5 yıl önce bu korku vardı. Belki biraz ama şu an o kadar çok alışıldık hale geldi ki. Yani diyebilirim ki Paris insanı artık arılarla birlikte yaşıyor. Yani her yerde bazı dönem her yerde arıları görebiliyoruz. Bazen unlu mamulleri restoranlara giriyor, unlu mamullerine giriyor, pastanelere giriyor arılar. Yani inanın her yerde ve barış içinde yaşıyoruz diyebilirim o anlamda. Bugün Paris'te 200-800 arası kovan var. 700-800 tane kovan var Paris'in içerisinde çatılarda. Düşünebiliyor musunuz? Yani bu,
sizin kaç kovanınız var?
Benim şu an için 35 tane kovanım var. Evet, şu an için Paris içinde 35 kovanım var.
Evet, peki o 35 kovandan ne kadar bal elde ediyorsunuz?
Yani bu aslında öyle bir soru ki bu şeye göre değişir, mevsime göre değişir. Mevsim çok iyi olduğu zaman ben Paris'te yani 25-30 kilo bal alınabiliyor. Mevsim güzel olduğu zaman belki de daha da fazla alınabilir. Ama ortalama diyebilirim ki 20 kilo civarı bir bal alabiliyoruz. Bu artabiliyor tabii ki mevsime göre. Havalar çok ideal giderse, yağmur yağmazsa.
Ne güzel. Efendim aha. Sizi kutluyoruz. Ödüllerinizin devamını diliyoruz. Seneye tekrar
ediyorum.
Yarışmaya aha. Katıldığınızda yine aha. Bir birincilik ödülü aldığınızda yine
i̇nşallah,
sizinle inşallah. Görüşmeyi diliyoruz.
Bu yıl Dünya Arıcılık Fuarı İstanbul'da yapılacak. 3 yılda bir zannediyorsam yapılıyor. Bu yıl Dünya Arıcılık Fuarı bütün dünyadan arıcılar bu yıl İstanbul'a gelecek.
Ha, siz de geleceksiniz.
Tabii ben de geleceğim. İnşallah yarışmaya da katılacağım.
Kim bilir belki de İstanbul'da bir şehir arıcılığının yapılmasına katkı da sağlayabilirsiniz bu anlamda.
Tabii ki. Neden olmasın? Tabii
çok
ki.
Teşekkür tabii ediyoruz ki. Sevgili Volkan Tanacı.
Ben teşekkür ediyorum. Ben
size
teşekkür
kolaylıklar,
ediyorum.
Başarılar diliyoruz. Tekrar kutluyoruz sizi. Paris Metropolü'nün en iyi balını yapan arıcı olarak. Sağ olun, var olun.
Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, hoşça kalın. Hoşça kalın. Selamlar Türkiye'ye.
Teşekkür ediyoruz. Başkent'ten de Paris'e selam. Thank you.
Ben yoruldum hayat, gelme üstüme. Diz çöktüm dünyanın namert yüzüne. Gözümden gönlümden düşen düşene. Bu öksüz başıma gözdağı ver. Gözümden gönlümden düşen düşene. Bu öksüz başıma gözdağı ver. Ben yanıldım hayat, vurma yüzüme. Yol verdim sevdanın en delisine. O yüzden ömrümden giden gidene. Şu yalnız başımı eğdirme benim. Ben ömrümden giden gidene. Şu yalnız başımı eğdirme beni. Ben pişmanım hayat, sorguya çekme. Dilersen infaz et, kar etmez dilime. Sözlerim ağırdır, dokunur kalbe. Şu suskun ağzımı açtırma beni. Gözlerim ağırdır, dokunur kalbe. Şu suskun ağzımı açtırma benim.
Sözler ve düşler. Tülin Şen Altınlı yazdı. Sevgiyle anıyoruz. Bahar yağmurlarının vedaya bir türlü yanaşmadığı ve yaz günlerinin rehavetine duyduğum hasretin iyice arttığı günlerden birinde tanımıştım Hasret teyzeyi. Adı Hasret değildi aslında ama tanıştığımız ilk günden itibaren hep Hasret teyze diye seslendim ona. Asıl adını tanıştığımız ilk anda söylemişti sadece ve şimdi hiç hatırlamıyorum. Hatırladığım, küçük bir şiir grubu olarak ziyaret ettiğimiz huzur evinin kabul salonuna girer girmez yılların çizgilerini taşıyan onlarca yüzdeki yıllanmış gözler arasından özellikle bir çift gözün önce dikkatimi, sonra da beni bir mıknatıs gibi çektiği. O çekimin etkisiyle doğruca gitmiştim yanına. Gözlerimi gözlerinden ayıramadan verdiğim selama karşılık, "Hoş gelmişsiniz Küsük Bey," dediğinde fark ettiğim şivesi, ondaki başkalığın sadece bakışlarıyla sınırlı olmadığını anlatmaya yetmişti. Selamlaşmamızın ardından çoktan unuttuğum adını söyleyip tanıtmıştı kendini. Konuşmasındaki incelik, eski İstanbul'un azınlık hanımefendilerinden biri olduğunu açığa vuruyordu. Bakışlarındaki derinlikse, yıllar öncesinde yaşanmış ama yıllar boyunca unutulmamış hüznünü ve en çok da hasretini. Ziyaretlerimde geçirdiğimiz her anla birlikte daha çok merak ettiğim ama bir türlü doğrudan doğruya sormaya cesaret edemediğim öyküsünü uzun bir zaman sonra anlatmıştı bana. Onu göremediğim ve bir daha göremeyeceğimi öğrendiğim son ziyaretimden sadece bir hafta öncesinde. "Yasınız genç olduğu için soruyorum. Mübadele nedir, bilir misiniz?" çocuğum sorusuyla başlamıştı söze o tatlı şivesiyle. 1923 yılında imzalanan Lozan Antlaşması'nın ek protokolü gereği Yunanistan topraklarında yaşayan Türklerle Türkiye topraklarında yaşayan Rumların zorunlu göç ettirilerek mübadele, yani karşılıklı değişim yapıldığını, tarih alanında aldığım üniversite eğitimi sayesinde biliyordum elbette. Mübadelenin sayısız, hüzünlü öyküleri olduğunu da. İşte o öykülerden birinin kadın kahramanıymış meğer Hasret teyze. Çocukluk aşklarını gençlik yıllarına rastlayan mübadele yıllarına kadar büyütmüşler Dimitri Efendi'nin oğlu Yorgo ile birlikte. Derken mübadele sözcüğü sık sık tekrarlanır olmuş önce gazetelerde, sonra mahalle sohbetlerinde. Hasret teyze 15'indeymiş, Yorgo 17'sinde. Söylentiler kulağına ilk çalındığında değil de ailesiyle birlikte Yunanistan'a göç edeceklerini, Yorgo'nun titreyen sesinden duyduğunda düşmüş asıl ateş Hasret teyzenin yüreğine. Öyle bir ateşti ki, "Olimpos'un ateşi mum ateşine benzer idi karşısında," demişti dalgın dalgın anlatırken. Sanki o ateş yeniden canlanmış da biraz olsun dindirmek ister gibi birkaç damla yaş süzülmüştü yılların buruşturduğu yanaklarından. Etrafı işlemeli kumaş mendiliyle onları silerken, "Babam Türk olduğundan biz burada kaldık ama Yorgo gitti. Bir daha da hiç haber alamadım ondan. Halen de haber yok," diyerek bitirmişti aslında hiç bitmemiş öyküsünü. Öyküsü bitmemişti çünkü hala haber bekliyordu Yorgosundan. Bir gün çıkar da gelir diye yapayalnız bir ömrü tercih etmiş ve hiç evlenmemişti zaten. O günden birkaç hafta sonra onu görebildiğim son ziyaretimde, "Eğer ki cesaret edebilirsem bir dahaki gelisine sana bir şey vereceğim," demiş, göz kırpmıştı bana hınzır bir genç kız edasıyla. Aradan geçen bir hafta boyunca nedenini bilmediğim bir huzursuzluk ve merak içindeydim. Nihayet hafta sonu geldi ve huzur evinin yolunu tuttum aynı duygularla. İçeri girdiğimde huzur evi müdürünün beni karşılayışından ve odasına alışından anladım huzursuzluğumun nedenini. Onlarca katlandığı hasrete son atışlarını da katıp gitmişti Hasret teyzenin yüreği. Onlarca yıl. "Bunu size vermemiz son isteğiydi," diyerek ahşap oymalı bir kutu uzattı huzur evi müdürü. Ben kutunun kapağını aralarken sessizce çıktı odasından. Muhatabına gönderilememiş ve özenle destelenmiş onlarca mektup vardı kutuda. Ve gencecik bir kızla bir delikanlının gördüğüm anda beni çok sarsan hayalini hapsederek sararmış bir fotoğraf. Delikanlı tıpkı benim gibi 17 yaşında. Bir de mektup destelerinden ayrı ve görünüşünden yeni yazıldığı belli olan bir başka mektup. sasırdın değil mi Küsük Bey diye başlayan, kimsesiz karanlıklar derdime sifa değil diye süren, hoşça kal demek vakti diye biten ve hasretin imzasıyla noktalanmış. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de Hayatın Sesleri'nin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Haftanın ilk günündeki birlikteliğimizin işte ne çabuk sonuna geldik. Zaman su gibi akıp geçiyor. Programı sizler için Gülşen Ayvaz, Feray Uz ve Meltem Afşar hazırladılar. Yayınımızı sizlere sevgili Cihan Aydoğan ulaştırdı ve ben Nilgün Doruk sundum. Bugünlük bu kadar diyoruz. Ancak yarın 15 haberleri sonrasında sizleri yine başkente bekliyoruz. Görüşünceye dek hoşça kalın. Hayatın Sesleri.
Size giyen